Ayrım 10, sayfa 176. Mektuplar 16, Isparta, 12 Aralık 1980. Sevgili kardeş, cuma günü silahların gölgesinde İmralı'dan ayrıldım. İki gece Bursa'da misafir ettiler beni ve arkadaşlarımı. Sonra her birimizi bir yere dağıttılar. Benim kısmetime Isparta düştü. Şimdi Isparta yarı açık cezaevindeyim. Görevim odun kırmak. Bu göreve ben talip oldum. Yakında halı dokuma işi sırada. Güzel halılar dokuyacağım. Renkleri bin bir tadı çağrıştıran halılar dokuyacağım. Dün Fatoş ve Erol geldiler, gelişmeleri uzun uzun konuştuk. Durumlar kötü değil, iyi, hem de çok iyi. Senaryomuz bugün aldığımız haberlere göre galiba çıkacak. Yarın daha açık cevap alabiliriz, bildiririm sana. Önce son mektubun üzerine düşüncelerimi bildireyim. Duygusallığından söz ederken bu yanının gelişmeyi engelleyici bir niteliğe sahip olduğunu hiç düşünmedim. Ancak biz materyalizmin yasalarını hayatımızın her anına geçirmek, uygulamak için uyanık olmalıyız. Düşmanın kısaltılması konusunda duygusal olma derken değinmek istediğim noktalar açıktır. Filmi ben çekebilseydim, film bu uzunlukta bile olsa bu denli aksamazdı. Bu nedenle bazı noktalar ister istemez makasın ucunda kalmaya mahkum. Filmi kurtarmak için cesur bir makaslamaya gerek var. Dişçi sahnesi benim çok sevdiğim bir sahne. Buna karşın yine de son çare olarak önerdim. Ama içimden kesilsin hiç gelmiyor. Rum ile İsmail'in sahnesi. Sahne yapısı ve içeriği olarak çok güzel. Fakat çekim mekanik ve ruhsuz, tiplerin seçimi yetersiz ve itici. Ne yapacağız? Bu sahneyi kurtarabileceğimiz kadar makas vuracağız. İşçi pazarı yine öyle. Ek, araba vapuru sahneleri kısaltılabildiği kadar kısaltılmalı. İşçi pazarında eskicinin İsmail'in ceketine falan baktığı planlar çıkartılabilir. O sahne kötü. Yağmur altında adam elbiseleri ıslata ıslata mal almaya kalkıyor. Elindekileri ıslatıyor. Çıkabilir. Leylek sakın çıkmamalı. Dup için inisiyatifini kullan. Düşman ve sürü için dup zorunlu. Yeni filmleri hiç kopya basılmadan dup basılmalı. Hatta her biri için ikişer adet. Maliyete eklenmeli. Dup yapılmadan kopya basılmamalı. Filmlerimizin bir laboratuvarda toplanması sorunu içinde kendi yetkini ve inisiyatifini kullan. Fokus için düşüncem şu, İtalya, Yunanistan ve diğer pürüzler için yazı vermesi, alacağının olmadığını vurgulaması, bizim bilmediğimiz pürüzleri konusunda bilgi vermesi halinde kendisine 10 bin Alman markı vereceğimizi, aksi halde mahkeme yoluna başvuracağımız, kendisini teşhir edeceğimizi, tavır alacağımızı belirttim Erol'a. Böyle bir yazı vermemesi halinde, zorluklara devam etmesi halinde kendisini mahkemeye vereceğiz ve kötü uğraşacağız. Güneş Karabu da 7000 Swiss frank istemiş. Bu 350 bin liradır. 270 bin lira kamera kirası, uçak, geliş gidiş. Etti mi sana 800 bin lira? Bu parayı veremeyiz. Bundan sonra kimle film çekeceğiz? Koşullarımız Güneş ile çalışmaya uygun değil. O kendi açısına haklıdır ama bizim koşullarımız uygun değil. Yarın sansür sorunu açığa kavuşursa sana bir hafta içinde çok geniş döküman ulaşacak. Mektupların benim ve Fatoş'un dışında kimseye ulaşmıyor. Belki Fatoş bazı konulardan mektubuna bakarak bilgi vermiş olabilir. Artık haftada bir seninle telefon görüşmesi yapma olanağımız var. Fatoş buraya geldikten sonra daha sıkı irtibatımız olacak. Hayal. Dağı ben çekmek istiyorum. Eline geçtiğimi bilmem. Böyle olursa bir düşüncem şu. Filmin atmosferine uygun bir kameraman. Film gerçekçi bir film değil. Biraz düş, biraz gerçek, biraz büyü karışımı, sihirli bir şey. Kim bu kamera? Walter Lasalle, bir İngiliz. Yalnız nasıl bir diyalog kurulmalı bu arkadaşla? Bu Coco Yanis ile Alexi Zorba'yı çekmişti. Donat bilir mi? Ya da önereceği biri var mı? Bir düşüncem de kırmızı balon ve beyaz yeleği çeken yönetmen kameraman. Bu konularda hiç bilgim yok. Ben çekersem böyle olmalı. Bu sihiri güneşle bulmak mümkün değil sanıyorum. Çekebilirsem bu filmi çok büyük bir inançla başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. 2 sene daha zindanda kalsam önemli değil. O bizi yaşatır. Erdem bir ricada bulunmuş. Bana aldığın ayakkabıdan ve anorak. Haklı olarak işlerinin olduğunu söylemişsin. Mümkünse bunları aldırt. Çünkü ona gerekli çalışma sırasında. Bana da kızma. Dağınık yazıyorum. Kafam pek berrak değil. Şu an koğuştayım ve her kafadan bir ses çıkıyor. Teyp çalıyor, ayak takırtıları. Herkes kendi aleminde. Öyle sanıyorum ki bu mektup eline geçmeden seninle konuşmuş olacağız. Ve çok şey sonuca bağlanmış olacak. Erden ile de konuşmuş olmalısın o zamana kadar. Buradan istediklerini bildir. Arkadaşlar dönerken göndereyim. Jack ile ilgili yazıyı Erol yazacak. Onunla ilişkimiz yok, yetkisi yok. Sen Kanitz'le anlaşabilirsen anlaş, bırak o bizimle uğraşsın, varsa gücü. Dağ ile ilgili hiçbir ön anlaşma yapmayacağız. Arife Bayram için ihtiyacımız olabilir, telefonla görüşeceğiz. Seni sevgiyle kucaklarım. Yeni mektuplar için Fatoş sana buradan bir adres verecek. Belki yarın ben bu mektubun altına eklerim. Gözlerinden öperim. Yılmaz Güney. 16. mektubun çağrışımları. 7 gün önce yani 5 Aralık'ta yazdığı bir önceki mektubuna boğulurcasına yaşadığı sıkıntının çığlığıyla başlamış, eşikte kendisine karşı bir takım karanlık tezgahların olduğunu söylemiş, görüş gününü kastederek yarın cuma senden gelecek notlara göre tekrar yazacağım diye noktalamıştı. Oysa o gün İmralı yarı açık cezaevinden apar topar alınıp götürülmüştü. 12 Aralık 1980 tarihinde Isparta yarı açık cezaevinden yazdığı bu ilk mektuba götürülme olayını anlatarak başlıyor. Bir önceki mektubunun ilk paragrafındaki duygusu ile bu mektubunun ilk paragrafındaki duygusu farklıymış gibi görünüyor da olsa özde aynıdır. Bir öncekinde duygusunu, sıkıntısını, çığlığıyla çizerken bu mektubunda aynı duyguyu düşmana inat babından öfkeye sinmiş gülümseyişlerle renklendiriyor. İşte Yılmaz da budur. Ağıt tınısında şarkı sözlerinden şarkı tınısında ağıt sözleri süzen. Çaresizlik içinde ve yoğun sıkıntıda olmasına rağmen düşlerini öfkenin enerji taşından yontmayı ısrarla sürdürüyor. Öncekinden daha çok yakınacağının sanıldığı bir anda bu kez gülümsemektedir. Gülümseyişinde bayrama tam da İmralı'dan başlanmasına az bir süre kala bütün randevularının ve İmralı'da oluşmaya başlayan çalışma düzeninin bozulması, kitaplarının kağıtlarının alt üst olması, İstanbul'dan uzaklaşmasına rağmen darbeyi hafif yaralı atlatışının duygusu gizlidir. Yani kapalı bir cezaevine nakledileceği ve yeni bir filmden özgürlüğüne dek düşlerini gerçekleştirmenin arifesini yaşadığı bir dönemde eli kolu bağlı kalacağını düşünürken açık havada odun kırıp renk renk halılar dokuyabileceği bir yere gidiyor. Mektubunun bu ilk paragrafı Yılmaz'ın tipik bir özelliğini yansıtıyor. Çevresindekiler onun sıkıntısına ortaklık gösterisiyle olanlara lanet yağdırırken Yılmaz onları gülümseyerek karşılıyor ve gelişmeleri şimdi her şey daha iyi olacak diye yorumluyor. Kimi zaman da bunun tersi oluyordu. Yani bir başarıda çevresindekilerin sevinç gösterisine durdukları bir sırada Yılmaz sıkıntı içinde her işin aslında eksik ve ters gittiğini söyleyerek kazanılandan çok kazanılamamış olanın nedenlerine işaretle eleştiri derslerine başlayıveriyordu. Yılmaz'ın İmralı'dan apar topar İsparta'ya nakli, haberleşmemizden bazı diğer işlerimize dek bir takım durumları etkilemiş olmakla birlikte önemli bir değişiklik yaratmıyordu. Bunda kuşkusuz ki Yılmaz'ın her değişiklikte koşullara anında müdahale etme yeteneğinin ve zorluklara karşı deneyiminin payı büyüktü. Bu nakil bir bakıma beklentisi içinde olduğumuz daha beter zorluklara oranla Yılmaz'ın ilk satırlarındaki duygusu gibi sıkıntıyı savuşturmuş olma soluğu aldırıyordu. Mektubunda yapmayı düşündüğümüz hiçbir şeyin aksamayacağını, haberleşme ilişkimizin de Fatoş'un İsparta'ya taşınmasıyla düzenli telefon görüşmelerimize dek hemen o hafta içinde çözümleneceğini söylüyor. Nakledildiği haftaya yetiştirdiği mektubunda düşlerini, düşüncelerini bu kez derginin sıkıntının tam tersi her zamankinden daha coşkulu bir dille yazıyor. Belli ki bir yanıyla belayı savuşturmuş olmanın rahatlığından geliyor bu. Bir yanıyla çevresinde doğabilecek moral bozukluğu yok etmek istediğinden. Mektubuna işlediği yüksek moralle altını çizmek istediği şey düşündüğümüz ve düşlediğimiz hiçbir şeyin ertelenmeyecek oluşudur. İmralı Adası'ndan başlayabileceği düşüncesiyle değişik defalar zorladığımız özgürlük yolunun kapıları zaten daha ben Türkiye'den ayrılmadan kapanmıştı. Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin ilişki biçimlerinden pirelenip hazırlıklarımızı dondurmuştuk. Mektubunun nakil ve konumuna ilişkin girişinden sonrasını esas olarak benim mektubumun yanıtı oluşturuyor. Yılmaz'ın Isparta'ya nakledildiği dönemde bir yandan Düşman filminin kesim çalışmalarını yapıyordum, bir yandan diğer işlerin peşinde koşturuyordum. En önemlilerinden birisi Yunanistan'da rahat hareket edebileceğimiz sağlam bir ortam yaratmaktı. Önceden ilişkimiz olan firmalar bunun için bir olanaktı. O ilişkileri geliştirme amacıyla Panon Film yöneticisini Aralık ayı içinde Zürih'e davet etmiştim. Yaptığımız toplantılar sonunda bazı filmlerimizin Yunanistan işletme haklarını bu firmaya vermiştim. Yunanistan'a ayak basmak ve bunun sağlayacağı rahatlıkla bazı ilişkiler aramak, Melina Mercury gibi bazı etkili kişilere ulaşmak bizim için önem taşıyordu. Aralık 1980'de bunun ilk adımlarını atmıştım. Aynı günlerde İsviçreli firmayla Bayram filmi üstüne görüşmelere başlamıştım. Zürih'te kalma biçimimden bize özgü çalışma ve ilişki yöntemlerimize dek birçok konu onlara uygun değildi. Şaşırıyorlar, korkuyorlar, telaşlanıyorlardı. Bu konuda kendi aralarında da yoğun bir tedirginlik ve ayrılık yaşıyorlardı. Güney Film hakkında kendi aralarında bir türlü sonuç alamadıkları uzun uzun toplantılar yapmaktaydılar. Her şeyin kayıtlı kuyutlu ve yasallıkla düzenli olduğu, bir kontrat değişikliği ya da devrinin bile aylarca ve onlarca yazışmayı gerektirdiği dünyaları, bizimle ilişkilerinde ve bizim çalışma yöntemlerimiz nedeniyle altüst olmuştu. Bu firmayla o ay içindeki çelişkilerimizden birisi de yurt dışına çıkardığım Londra BF'ye iletilen temel filmlerimizin negatiflerine ilişkindi. Londra BF laboratuvarı resmi bir yazıyla paket paket kendilerine yollanmış olan negatiflerimiz için acele kararımızı ve ne yapmaları gerektiğini sormuştu. Söz konusu temel filmler negatiflerinin yaşamımızdaki muhtemel bir kötü gidişte risk içinde olmalarını istemiyordum. İsviçreli firma ne gün ne olacağı belirsiz özel bir firmaydı. İngiltere'deki negatiflerin İsviçre'de toplanması ve kendi güvence ve kontrolleri altına verilmesini istiyorlardı. Bu konuyu Bayram'ın ortak yapım görüşmelerinde ve para yatırımlarını istediğimiz durumlarda pazarlık sorunu yapıyorlardı. Zorda olduğumuz yerde yatıracakları parayı silah olarak kullanıyorlardı. Bunu da yatıracağımız paranın güvenceye alınması bunu gerektiriyor diye açıklıyorlardı. Yılmaz'a böyle bir ödünü istiyorsa kendisinin verebileceğini, benim vermek istemediğimi, temel film negatiflerinin geleceklerinin güvencesi açısından böyle düşündüğümü bildirmiştim. Yılmaz'ın mektubunda filmlerin bir laboratuvarda toplanması için inisiyatifini kullan cümlesi bununla ilgilidir. İlerleyen zaman içinde parçalanıp bölünen, kendi aralarında birbirleriyle şirketlerinin malını bölüşme konusunda mahkemelik olan İsviçre'li bu firmanın ortakları, Paris'te olduğu dönemde Yılmaz'la da benzeri gerginlikler içine girdiler. Temel film negatiflerinin yetkileri o dönemde bu firmaya verilmiş olsaydı, üstlerindeki keşmekeş de sürüp gidiyor olacaktı. Güney filmi yönettiğim dönemde Londra BF laboratuvarından bu negatiflerin durumlarına ilişkin Aralık 1980'de aldığım raporlar ve görüşmelerim sonunda negatiflerin korunması ve gerekli onarımlarının yapılmasına güvence sağlanmıştı. Son yıllardaki ilişkilerin niteliğini bilmiyorum. Yılmaz'ın mektubuna denk düşen dönemdeki Aralık 1980 notlarım bunlar ve ilişiğinde söz konusu anlaşmalar, görüşme tutanakları, yazışmalar. Yılmaz da mektubunda bu konulara ilişkin görüşlerini yazıyor. Düşmanın kesimi çalışmalarında bir takım duygusal nedenlerle son derece zorlandığımı anımsıyorum. Bir gazete haberini ya da bir mektubu özetlemeye benzemeyen, sanki bütününü sevdiğim bir şiiri özetlemeye uğraşmak, bir sayfaya sığdırmaya çalışmak gibi bir işti. Tam da o koşullarda ve gurbette her parçasında bir şey anımsadığım 2 saat 40 dakikalık bir filmi 1,5 saate indirmem gerekiyordu. Uzmanı olduğum bir iş değildi. Kesimi yapan teknik elemana şurasını çıkaralım, şu sahneyi şuna ekleyelim dediğim her bölümde içimin yandığını, filmi yolmanın içime sinmediğini, kıyamadığımı Yılmaz'a da söylemiştim. Bu kez filmin duygusallığa değil, cesur bir makaslamaya gereksinimi olduğunu Yılmaz söylüyor. Bana bu konu nedeniyle yönelttiği duygusallık eleştirisini materyalizmin yasalarına dayalı olarak açıklaması da ayrıca ilginç. İnsanın inançları yolundaki mücadelesinde hedefine ulaşması ve başarması için duygusallığa kapılmaması, sevgilisinden evladından kendi canına kadar hiçbir şey için kaybetme hesabı içinde olmaması gerektiği anlamıyla biçimlendirdiği düşüncesini bu kez düşmanın kesimi nedeniyle belirtiyor. Mektubundaki filmi kurtarmak için cesur bir makaslamaya gerek var cümlesinin Şubat 1980'de Sinema TV Enstitüsü'ndeki özel gösterimi sonrasında Vedat Türkali tarafından söylenmiş ve Yılmaz'ın tepkiyle karşıladığı bir cümle olması da ayrıca ilginçtir. Düşmanın kesimine ilişkin bölümün altını mektubunda kırmızı kalemle çizmiş. Leylek sahnesinin kalması gerektiğini özellikle vurguluyor. Böyle vurguluyor oluşu geçmişteki bir anımızla ilişkili. Sevimli yanıyla onu anımsatıyor. Düşman senaryosunda bir de leylek vardı. Çekimlerin olduğu mevsimde doğası içinde leylek bulmak güçtü. Sonunda hayvanat bahçesinde bir hacı leylek olduğunu duymuş, onu kiralamıştık. Yeri yurdu hayvanat bahçesi, uçamaz gariban bir leylekti. Onu da Çanakkale'ye gidecek ekibe katmıştık. Hem çok sevdiğim bir hayvan olmasından hem acıdığımdan leylek sahnesinin bir an önce çekilmesi için Zeki'yi uyarmasını Yılmaz'dan rica etmiştim. Yılmaz, işte bu leylek sahnesinin bir an önce çekilmesi çok önemli. Fakat senin belirttiğin nedenden ötürü değil diyerek gülmüş, biraz da dalga geçmişti. Hayvanat bahçesi değil, film şirketi yönetiyorsun. Leyleğe ödenecek günlük kirayı düşün. Mesele bu. Eğer hemen çekip yollamazlarsa bize başrol oyuncusundan daha pahalıya gelecek diye eklemişti on sonra. Yılmaz'a benim farklı farklı biçimlerde yaptığımız uyarılar ve ricalara rağmen nedense Zeki bu leylek sahnesini bir türlü çekip leyleği geri yollamıyordu. Derken bir ara Çanakkale'deki prodüksiyon görevlisi İstanbul'daki yazıhaneyi telefonla arayıp bana leyleğin ekibin kaldığı otelden kaçtığı, kaybolduğu haberini vermişti. Arkadaşlar sokak sokak Leyla'yı aramaya başlamışlardı. Sonunda bulundu. Bulan arkadaşın anlattığına göre ekibin kaldığı otelden kaçan leylek ilkin hamama gitmişti. Hamamcı ben biraz ekmek su verdim ısındı sonra çarşıya doğru gitti diye açıklamıştı. Bu izi süren arkadaşlar Leyla'yı berberde bir köşede ısınırken bulmuşlardı. Bana da merak etme bu kez kaçamaz özel bir odaya koyduk diye haber vermişlerdi. Sonradan öğrenmiştik ki kaçmaması için iki ayağını birbirine bağlamışlar. Sürekli bir ayağını karnına çekerek dinlenmesi gereken Leyla'nın bu özelliğinden habersiz arkadaşların bağlama önlemi Leyla'yı da yorgunluktan ayakta duramaz hale getirmişti. Çekimleri yapılırken hayvan bitkindi. Hayata da kendine yapılanlara da filme de lanet okur gibi bir durumdaydı. İşini bitirip bir kutu içinde Güney filme yolladıklarında ayakları bağlıydı. Öyle ki bağlarını açtığım halde iki ayağı üstünde duramıyordu. Yılmaz'a eğer bu Leyla'nın sahnesi yanmadıysa ve de montajda sen atmayacaksan ben keseceğim demiştim. Yılmaz yine takılarak gülümseyip bazen de cehaletle işe yarar. Şükret ki öyle yapmışlar. Anlamadıklarından tam da senaryoya uygun leylek yaratmışlar demiş ve bu zeki sürü de bir gün önce bindirdiği atı ertesi gün bulamadığı için sahnenin devamını çekerken Tarık'ı eşek üstüne bindirmişti. Onun için o sahnelerde Tarık'ın neyin üstünde gittiği görünmez. Sen şimdi Tarık'ın cüssesine bakıp da eşeğe mi acıyacaksın, ayakları yere sürterek eşek üstünde at süren Tarık'a mı, filme yapılan eşekliğe mi diye bir anısını anlatmıştı. Yılmaz yaşamımızdaki onca keşmekeşliğe rağmen ironi gizli bir duyguyla leylek sakın çıkmamalı cümlesinin altını kırmızı kalemle çiziyor. En zorlu anlarında bile şakacı takılan yanını korumasının sevimli bir örneğidir. Bu mektubunda yine önceki mektuplarında sözüne ettiği hayalini büyük harflerle tekrarlıyor. Bayramın çekimlerine bile başlamamışken Yılmaz diğer projesi olan dağı bir hayal fırtınası olarak içinde estirmeyi sürdürüyor. Eline geçti mi bilmem sözüyle bana ilettiği bu filmin öyküsünü kastediyor. Bir önceki mektup nedeniyle kasetteki kendi sesinden aktardığım öykü. Sadece benimle Yılmaz'ın bilmesi gereken kimi konuların Züriye gelip giden arkadaşça ve Güney film çevresince bilindiği yönünde bazı kuşkular edinmiştim. Yılmaz bu konudaki uyarımı, mektupların benim ve Fatoş'un dışında kimseye ulaşmıyor. Belki Fatoş bazı konulardan mektubuna bakarak bilgi vermiş olabilir sözleriyle yanıtlıyor. Mektubunda Erden Kral ile ilgili isteğini bana da kızma sözüyle bağlamasının ayrı bir anlamı var. Yılmaz bayram filmi için Erden'i düşündüğünü söyleyip benim düşüncemi sorduğu zaman kendisine düşüncelerimi açık bir biçimde iletmiştim. Kişiliklerindeki kariyerlerine tutkunluk gibi benzeşen yanlarının da amaç ve bakış açılarındaki değişiklik gibi ayrı yanlarının da ileride anlaşmazlıklara neden olacağını, Erden'in bu filmi çekemeyeceğini değil fakat kendi filmi olarak çekeceğini, sonuçlarında da Zeki'de bulduğu bağımlılığı Erden'de beklememesini, buna da katlanamayacağı ve taşıyamayacağını kendisine düşüncelerim olarak belirtmiştim. Filmin İsviçreli prodüktörü İstanbul'a Yılmaz'la görüşmeye gittiğinde Erden'le de görüşmek istemişti. Döndüğünde Erden'le görüşme isteğini belirttiği Güney film görevlilerince ertesi güne randevu verildiği halde randevuya gittiğinde kendisine ilettik fakat işlerinin çok olduğu için gelemeyeceğini söylediği yanıtıyla karşılaştığından söz etmişti. Aynı günlerde Güney filme ulaşan bir söylenti, Erden'in gelecek Berlin Film Festivali'ne bu filmle katılacağı yönünde festival film seçicisiyle Becky bir konuşma yaptığı yönündeydi. Esasında önemli olmayan ve büyütülmemesi gereken şeylerdi. Fakat ikisini de belli oranda tanıdığım için Yılmaz'la Erden'in bir noktada çatışacak oluşlarının kokularıydı bunlar benim için. Eski bir arkadaşım olan Erden'e özel bir tepki duymam söz konusu değildi. Erden'in ayakkabı isteğini işlerim çok uğraşamam diye geri çevirişimi anımsamamakla birlikte Yılmaz'ın mektubundaki haklı olarak işlerinin çok olduğunu söylemişsin. Mümkünse bunları aldırt cümlesi böyle söylediğimi ya da ona böyle yansıtıldığını gösteriyor. Çünkü o dönemde Tarık Akan'ın ay ayakkabılarına kadar herkesin her istediğini iletmeye çalışıyordum ve Erden'le direkt bir temasım olmamıştı. Yılmaz'ın o dönemdeki duygusu açısından önemli bir noktadır ki Yılmaz Erden'i ayakkabılarına dek düşünüyor ve en ufak bir sorunu bile tatlıya bağlamak istiyor. Yılmaz'ın filme Erden'le başlama kararına ikisini de tanımaktan gelen bir takım sezgilerim nedeniyle katılamadığım gibi, aralarında büyük bir anlaşmazlık patlak verdiğinde Yılmaz'ın Erden için söylediği sözlerin ağırlığını paylaşabilmem de mümkün değildi. Daha sonraki mektuplarında bu konu yansıyacak. Mektubunda Jack adıyla andığı kişi Jack Shalom'dur. Benden önceki dönemde Yılmaz'ın bir filminin Fransa satış hakkı Paris'te yaşayan bu arkadaşa verilmiş. Yılmaz bu hakların Jack'tan alınmasını istiyor. Pat diye aldık demenin Avrupa koşullarında bir anlam taşımayacağını söylemişim ki Yılmaz sen dediğimi yap anlamında, gücü varsa o bizimle uğraşsın diyor. Mektubunu yazdığı aya ilişkin notlarımda Yılmaz'ın gece yarısı ya da sabaha karşı gibi günün olur olmaz bir saatinde telefonla aradığını yazmışım. Ya da not bıraktırıp aranmasını istiyordu. Öyle sanıyorum ki bu mektup eline varmadan seninle konuşmuş olacağı sözünden bu duygusu yansıyor. Yani her an arayabilirim, telefona uzak olma diyor. Gece gündüz işleriyle düşleriyle yoğun bir uğraşı içinde olduğu günler. Düşlerini, düşüncelerini kafasında sürekli şekillendirip bozduğu, yeniden şekillendirip yeniden bozduğu, her birine ayrı ayrı çıkış noktaları aradığı, her birini anında iletmek, anında yeni haberler almak isteğinin sabırsızlığıyla dolu olduğu günleriydi. Uykum arasında telefon sesi duyuyordum. Kimi zaman gerçekten çalmış olduğundan, kimi zamansa telefonu elime aldığımda uyanıyor, kendi kendime kalıyordum. Bir kezinde git yüzünü yıka, uyan, tekrar arayabilirim. Fakat kesin değil dediğini, gün ışıyana dek telefon başında beklediğimi, ertesi gün akşamüstü aradığında günaydın diye takılarak başladığını anımsıyorum. Geceleri kafasını kurcalayan bir şeyle kalkıp dolaşması Yılmaz'ın sadece cezaevine özgü bir özelliği değildi. Genellikle böyleydi. Kalkıyor, gidip çocukların üstünü örtüyor, tuvalete giriyor, dış kapıyı kontrol ediyor, pencereden bakıyor, tekrar tuvalete gidip gırtlağını temizliyor. Ne olduğu anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor. Birilerine kızar, birilerinden bir şeyler ister gibi söyleniyor. Bir kağıda bir şeyler yazıp dosyasına koyuyor. Gece yarıları da gündüzleri gibi sürekli hareket ediyordu. Evlerinde kaldığım bir geceydi. Salonda yer yatağında yatıyordum. Gecenin bir yarısında yüzüme sürtünen örtülerin hışırtısıyla uyanmış, bir gölgenin uçar gibi üstümden geçip gittiğini görmüştüm. Uyandırdığını anlarsa üzülür duygusuyla hiçbir tepki vermediğim halde, geçtiği odadan geri dönerken, ''Korkma, hayalet değildi.'' diye takılmıştı. Şaşırdığım nokta uyandığımı anlamasından çok, hayalet görmüş duygusuna kapıldığımı anlamasıydı. Mektuplar 17, Isparta, 31 Aralık 1980. Sevgili Niho Bero, bir aksilik çıkmazsa bu mektup eline geçtiği sıralarda filmimizin ilk kareleri çekilmiş olacak. Yeni yıla çok zor koşullarda, çok ağır yükleri gündemimize alarak girdik. Dar kısıtlı olanaklarımıza karşın bu yükün altından başarıyla çıkacağız. Bütün güçlerimizi seferber etmiş durumdayız. Enerjimizi, bilincimizi, olanaklarımızı son kertesine kadar zorluyoruz. Durmak, yıkılmak demektir. Ocak, Şubat ve Mart'ın ilk iki haftası sancılı geçecek. Kendime, sana ve ekibimize güven duyuyorum. Bu işi başaracağız. Adana işletmesini kurduk. Sürü 26 Aralık'ta Adana'da vizyona başladı. Gelen haberlere göre işi çok iyi. Prodüksiyon için güvendiğimiz kaynaklardan biri Adana. Biri benim olanaklarım, diğeri senin katkıların. Şubat'a kadar bizim olanaklarımız filmi götürür. O zamana kadar senin neler yapabileceğini bilmek isterim. Dağ için Lasalı ile konuşmamızın sonuçlarını 16-17 Ocak'ta almış olmalıyım. Çünkü hava koşulları nedeniyle filmin Şubat'ın en geç birinci haftasında çekime başlaması gerekiyor. Ahmet abi dağda bir haftalık kılavuzluk yapabilecek. Lasalı olursa Canan mutlaka gerekli. Filmi esas olarak Zeki çekecek. Tarık çok geveze. Erden için kaygılarının bir kısmı doğrudur. Ama öyle bir ortamda yaşıyoruz ki kime yaslanmaya çalışsak bin bir eksiği çıkıyor. İşte Zeki, kurgu konusunda, seslendirme konusunda, afiş konusunda neler yaptı görüyoruz. Son durum şu, dağı çekeceğiz. En küçük bir heyecan, istek, araştırma duygusu yok. Ne yapacağız? Elimizdeki malzeme bu işte. Filmler onları eğitmedikten sonra ben eğitemem. İşletme konusunda düşüncelerim şöyle. Bütün bölgelerde işletme kurmak, ülkemizde ilgi uyandıracak filmler olursa bize mal oluş fiyatını uygun bulursak alabiliriz. Bilgin olsun. Kadir Kesemen ile elindeki filmler konusunda diyalog halindeyiz. 1 milyon 800 bin lira istiyor elindeki bütün filmlere. 9 film. Hepsi de benim filmlerim. Ancak Kızılırmak ve Hudutların Kanunu dişe dokunur filmler. Öbürlerinin dış pazarda hiç şansı yok. Pazarlık halindeyiz. Haftaya durumu bildiririm. Düşmanın kurgusunu yapmak için uğraşıyorum. Arkadaşlar bir kurgu masası ayarlamaya çalışıyorlar. Ayarlayabilirlerse Zeki ile birlikte elimizdeki iş kopyasından gereken kısaltmaları yapacağız. Haftaya bu konuda da bilgi vereceğim. Yeni filmlerin seslendirilmesi için gereken titizliği göstereceğiz. Kuşkun olmasın. Sanıyorum ki laboratuvar işlerinde bir aksama olmazsa Mayıs ayı içinde sesli kopyaları izleyebiliriz. Dağ ve Arife Bayram bence ayrı ayrı şenliklere katılmalı. Filmlerin karakterlerine göre şenlik seçmek gerekli kanısındayım. Bu konuda Donat'ın düşüncelerine önem vermelisin. Çok önemli, sakınılması gereken bir sır. Dağda çocuğu Yılmaz oynayacak. Yalnız şartı var. O seninle orada 5 katlı oyuncak mağazasında kendi deyimine göre 96 dolarlık bir video görmüş. Onu istiyor. Ya da öyle bir şey. Ben de kendisine bir video teyp söz verdim. Bu konuyu yazışırken açarız. Kimseye duyurmamak gerekli. Seni yeni yıla girerken sevgiyle kucaklarım. Donat'a ve arkadaşlarına selam. Öperim. Yılmaz Güney. 17. Mektubun Çağrışımları. İlk satırların yansıttığı duygu mektubunu yine gece yarısından sonra yazdığını gösteriyor. Tarihini 31 Aralık 1980 diye koymuş da olsa gün 1 Ocağı yıl 1981'e dönmüştür. Yani ilk saatleriyle geceden yeni bir yılın ilk sabahı çözülmektedir. İşkencenin, katliamın, korkunun tüttüğü sokakları, tankları, silah sesleriyle Türkiye 12 Eylül 1980 askeri darbesinin kanlı karanlık örtüsü altındadır. Yılmaz cezaevinin bir köşesinde ateşten bir yumak gibi içinde taşıdığı yüreğini dinliyor. Yeni bir yılın ilk saatlerinde o yılki konumumuzu durmak yıkılmak demektir diye tanımlıyor. Bu onun yeni yıl dileğidir. 1981 yaşamımızda gerçekten öyle yer etti. Gecesiyle gündüzüyle durmaksızın koşuşturduğumuz, öfkeyle acıyla merakla coşkuyla dolandığımız, yeryüzünü dört bir yandan dolandığımız bir yıldı. Türkiye'de bayramın çekimlerine başlanmış, baş gösteren sorunlarıyla durma yıkılma noktasına dayanmış, bin bir güçlük içinde sıfırdan tekrar başlanmıştı. İne cine duyurmadan titizlikle Türkiye'de malzemeler sokuluyor, malzemeler çıkarıyorduk. İz bırakmayan yollarda bin bir kılıkta haberler, haberciler, şifrelerle dolaşıyorduk. Lefkoşe'den Atina'ya, Zürih'ten Paris'e dört dönüyordum. Öyle ki aynı gün hem Atina'da hem de Paris'te bir görüşmeye yetişmem gerektiği oluyordu. Düşlerin yeni bir filmden Yılmaz'ın özgürlüğüne dek gerçeğe dönüştüğü 1981, tam da Yılmaz'ın durmanın yıkılmak olduğu tanımındaki gibi gün gün saat saat soluyarak zamanla ve zorluklarla yarışırcasına yaşadığımız bir yıl olmuştu. Ve bu mektubun tarihinden bir yıl sonra, yani bu kez 1981'in 1982'ye ulaştığı günlerde Zürih'te Zülfü ve Ülker Livaneli ile buluşmuştum. Bembeyaz bir gündü. Buluşmamızın ertesi sabahı Cenevre yönünde yola çıkmıştık. Kimi uysal, kimi rüzgarda tipi uğultusuyla sürekli kar yağıyordu. Kenar yollarda, ormanlar arasında saatler süren bir yolculuktan sonra İsviçre'den çıkıp gözetimsiz köy sınır kapılarından Fransa'ya girmiştik. Onları İsviçre sınırına yakın Fransız sınır kasabası Divon'da saklanan Yılmaz'ın yanına götürmüştüm. Kaçırıldıktan sonra Yılmaz'ın yanına götürdüğüm ilk Türkiye'li sanatçılar onlardı. Gazetelerin kaçırılma olayı ve saklandığı yer konusunda her gün bin bir efsane ürettiği günlerdi. Yılmaz'a bu küçük sınır kasabasında gelişinin hemen ertesinde başladığı yolun montaj çalışmalarını sürdürüyordu. Eşi ve iki çocuğuyla kalması için tuttuğumuz evin alt katına İsviçre'den kiraladığımız bir montaj masası yerleştirmiştik. Zülfü ile filmin müzik sorununu görüşecektik. Zülfü'nün izini İsveç'ten arayıp Yunanistan'da bulmuştum. Atina'da kaldığı bir arkadaşın evinden telefonla arayıp yolun müziği için geliyor musun diye sormuştum. O şarkı tonlu bir sesle Yılmaz nasıl diye karşılamıştı. Bana şimdi geleceğin tarihi ver ve kimseye de söz etmeden nasıl olduğunu gel kendin sor diyerek biraz da espriyle gelecek yıla bırakma lütfen, vaktimiz çok sınırlı, bu yılın coşkusuna katıl diye eklemiştim. Zülfü ile bir kez de Zürih'e hareketinden önce konuşmuştuk. Zamanının tümüyle yeni plan ve konser çalışmalarıyla programlı olduğu halde bizim durmanın yıkılmak olduğu yılımız 1981'in telaşına yetişip Zülfü'ler de eklenmiş, omuz vermişti. Yılmaz'ın bu mektubuna adımı Niho Bero diye anarak başlamasının mektubunun son cümleleriyle ilintili bir anlamı var. Oğlu küçük Yılmaz da ilintili. 7-8 yaşlarındayken bu adı bana o takmıştı. Mektubuna oğlunun bana sesleniş biçimiyle başlıyor ve mektubunu yine onun bir isteğiyle noktalıyor. Sevimli bir duyguyla örülmüş bir mektup kurgusudur. Yılmaz'ın oğluna tutkusunun küçük bir yansımasıdır. Yılmaz'ın kendisi de sevinçli olduğu ve şaka yoğurduğu günlerinde bana bu adla sesleniyordu. Bu mektubunda da böyle. Düşlerinin somutlaşıp elle tutulur olmaya başladığı anlardaki kişiliğini, kendisini güçlü hissettiği anlardaki duygu halini yansıtıyor. Yakınmasız, kısa kısa, net cümleler, her birinde kesinleşeceğine inancının tam olduğu düşünceleri. La Salle'den daha önceki mektubunda da söz etmişti. Zorba filminin kameramanı olarak Oscar kazanmış olan Victor La Salle'yi Yılmaz, Düşündeki Dağ filminin kameramanı olarak düşünüyordu. Canan olarak andığı Canan Gerede'dir. La Salle ile anlaşabilmemiz durumunda çekimler sürecinde çok iyi İngilizce bilen birisine gereksinimi olacağından bu iş için Canan Gerede'yi düşünüyor. Daha önce de bu konuda Güney filme yardımlar olan bu arkadaş o dönemde Amerika'da yaşıyordu. Mektubunda başka birinden söz eder gibi Ahmet abi adıyla andığı kişi Yılmaz'ın kendisidir. Haberleşmelerimizde ya da bir başkasının yanındaki konuşmalarımızda aramızdaki kod adlarından birisi Ahmet abiydi. Mektubunun bu cümlesinde gizli bir dille kendisinin de dağın çekimlerini bir hafta süreyle yöneteceğini söylüyor. Zeki ile Zeki Ökten'i, Tarık ile Tarık Akan'ı kastediyor. O dönemde Yılmaz'ın Tarık Akan ve Aytaç Arman arasında aynı filmde oynamaları nedeniyle bir gerilim olabileceğini, Tarık'ın film kadrosuna ilişkin bazı konuşmalarının kulağına geldiği yönünde bazı şeyler söylediğini anımsıyorum. Mektubundaki Tarık çok geveze cümlesi de bu anlamda. Erden Kral'a ilişkin kaygılarının bir kısmı doğrudur sözünden Erden'le ilgili bazı kaygılar içinde olmaya başladığı seziliyor. Daha sonra tatsız bir boyutta ve karşılıklı büyük kırgınlık yaşadıkları Erden Kral için Yılmaz'ın filmle ilgili dönemde Erden için söylediği ilk olumsuz cümle budur. Kadir Kesemen'le diyalog halindeyiz cümlesi benim o dönemde ısrarla Yeşilçam yapımı eski filmlerin tüm haklarının da vakit geçirmeden alınıp negatiflerinin yurt dışına çıkarılması isteğimle ilgili. Yazık ki ben bunu Yılmaz'a bir türlü kavratamadım. Ya da yeni bir şey yaparken başka hiçbir şey görmeyen, her şeyi feda eden özelliği ve yeni film sürecindeki maddi zorluklarımız nedeniyle bu soruna gerekli önemi vermedi. Yılmaz bu soruna ticari olarak bakıyordu ve alınacak filmlerin yurt dışında iş yapıp yapmama ölçüsüne göre karar verme yanlısıydı. Beni ise bu ölçü fazla ilgilendirmiyordu. Dolaylı dolaysız Yılmaz'ın yönetmen ya da oyunculuğuyla katkısı bulunan önemli filmlerin tek eldeki bir arşivde ve o dönemin koşulları nedeniyle yurt dışında güvence altına alınmasını, Yılmaz'ın kaçırılması gerçekleşse de gerçekleşmese de bir süre sonra artık bu filmlerin alınması olanağının kalmayacağını ve bir takım risklerle karşı karşıya olacaklarını düşünüyordum. Öyle de oldu. Yılmaz mektubunda bu konuda düşüncesini, ancak Kızılırmak ve Hudutların Kanunu dişe dokunur filmler, öbürlerinin dış pazarda hiç şansı yok diye biraz da gönülsüz bir dille açıklıyor. O dönemde Türk filmlerinin yurt dışı satışlarında karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi seslendirme konusuydu. Beğenilmiş olmalarına rağmen filmler seslendirmenin ilkelliği, yapaylığı gerekçesiyle geri çevriliyordu. Yılmaz'a yazdığım raporlardan biri bu sorunu içeriyordu. Mektubundaki seslendirme konusunda kuşkun olmasın cümlesiyle yeni filmin bu sorun göz önüne alınarak sesli çekileceğini vurguluyor. Mektubunu yine önceki mektuplarında sözünü ettiği hayaliyle bitiriyor. Yani daha ilişkin hayaliyle. Bu filmde oğlunun oynayacağını çok önemli sakınılması gereken bir sır olarak belirtiyor. Mektubun yazıldığı döneme, 1980 sonu 1981 başı, ilişkin notlarımın bir bölümünü o ay içinde Londra'da 10 Yılmaz Güney filmiyle düzenlenen Yılmaz Güney Haftası'nın yazışmaları, İrlanda ve Yeni Delhi'de yapılacak Düşmanın Gösteriminin dokümanları, bunlar için Yılmaz adına yazdığım mesajlar ve konuşmalar oluşturuyor.